İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sefil ile Amentü Hassasiyeti programımız bu dönemde devam ediyor inşallah. Yine İmam Azam Efendimizin El Usul El Münif adlı eserden devam ediyoruz. Akaid konularını toplayan eser ve 84. sayfada kalmıştık hocam. Hocam evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
O sayfadan bizi kitaptan takip eden dinleyicilerimiz için sayfasını verelim. Elimizdeki kitabın 84. sayfası. Evet. Buyurun hocam, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Ve kâle fil fıkhil ebsat. İman meselelerini konuşuyorduk, bahis evet. O bahis. Ve kâle fil fıkhil ebsat, İmam Ebu Hanife Hazretleri el fıkhil ebsatta şöyle diyor. Ve mustakarrul imani el kalbu. İmanın bulunduğu yer, müstekarrı, merkezi kalptir.
Evet.
Ve furuuhu fil ceset, imanın furuatı ise cesettedir. Merkezi kalptir. Furuatı cesedin muhtelif yerlerindedir. Her tarafındadır daha doğrusu. Bir sonraki cümlede bunu göreceğiz inşallah. Burada bir nokta üzerinde duralım. İmanın merkezi kalptir. Kalp sadece imanın merkezi değil, bütünüyle insan dediğimiz varlığın merkezidir. İmanın da inkarın da merkezidir. Hafızanın da merkezidir. Efendim, insanın her türlü insani tepkilerinin, özelliklerinin merkezi kalptir.
Duyguların merkezidir.
Evet. Duyguların, akletmenin, kavramanın, ezberlemenin, inkarın, imanın hepsinin merkezi kalptir. Kur'an'da kalp kelimesinin kullanışlarına baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu bakımdan imanın merkezinin de kalp olarak burada ifade edilmiş olmasında garipsenecek bir durum yok, şaşırtıcı bir durum yok. Biz aklı değil kalbi vurguluyoruz. Müslümanı diğerlerinden ayıran, özellikle batı merkezli algı ve düşünce sisteminden ayıran en temel özelliklerden birisidir bu. Batı aklı vurgular, aklı vurgularken beyne atıf yapar. Biz kalbi vurgularız. Akletmenin de kalbin bir fonksiyonu olduğunu söyleriz.
Tabii oradaki akıldan kasıt yani biraz daha mantık. Değil mi hocam? Bak Batı'nın vurguladığı biraz daha kaba akıl diyebileceğimiz yani böyle, hani bizim akıl kavramıyla Batı fark var mı hocam arada?
Hiç şüphesiz. Yani bizim akıl dediğimiz sübjektif bir şey.
Çünkü evet,
sübjektif bir kavram akıl. Dünyadaki her türlü inanç sisteminin, felsefi sistemin, hatta inkarın dahi akli izahları yapılıyor. Yani Allah Teala'yı inkar edenler, ateistler bunu bir akli zemine oturtarak yapıyorlar.
Evet.
İnkarcı felsefe aynı şeyi yapıyor. Yahudi, Hristiyan felsefe aynı şeyi yapıyor. Hepsi akla vurgu yapıyor. Dolayısıyla akıl sübjektif bir kavram.
Evet.
Neye göre, kime göre çalışma ilkeleri belirleniyorsa ona göre netice veren bir mekanizma akıl.
Yani kalp aklı da içine alan bir merkez yani, değil mi hocam?
Elbette. Bizim,
yani
bizim kalbin fonksiyonlarından birisidir akletme.
Evet.
Akletmeden ibaret değil kalbin fonksiyonları ama en temel fonksiyonlarından birisi budur.
Evet.
Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ela fil cesedi mudga fe in salaha salahal cesedu kulluhu ve in fesedet fesedel cesedu kulluhu ela ve hiyel kalbu buyurmuş. Dolayısıyla kalp sağlıklı olduğunda bütün beden sağlıklı oluyor. Kalp arıza yaptığında bütün beden yani insani vasıflar bakımından arıza yapıyor. Evet, burada da İmam Ebu Hanife Hazretleri bu hakikate vurgu yapıyor. İmanın merkezi kalptir diyor ve furuatı cesettedir. Fe in qil, eğer şöyle denirse, lev kâne fî isba'ak, eğer kalp, iman senin parmağındaysa, fe in kuti'at, eyne yedhebul imanu minha, furuatı cesettedir dedin, imanın furuatı cesettedir dedin. Birisi buna karşılık derse ki, eğer parmağımızda da iman var senin bu söylediğinden, bu netice çıkıyor. Parmaklarımızda da iman var. Peki parmak kesildiğinde bu iman nereye gider? Yukalu ilel kalp. Denir ki, ona denir ki iman kalbe gider. Burada El Usulü'l Münife isimli eseri hazırlayan Beyazizade merhumun İmam Ebu Hanife'nin El Fıkhül Ebsat'taki ifadelerinde bir miktar ihtisara gittiği görülüyor. El Fıkhül Ebsat'taki ifade aynen şöyle. Fe in kile, eğer denirse ki eyne müstakarrul iman, imanın merkezi neresidir? Yukalu ma'denuhu ve müstakarruhu el kalbu. İmanın madeni ve merkezi kalptir denir. Ve furu'uhu fil ceset, furuatı cesettedir. Fe in kile huve fi isba'ik, eğer denirse ki imanın parmağında da iman var mıdır? Fekul, ona de ki naam, evet. Fe in kile, eğer denirse ki fe in kuti'at eyne yedhebul imanu minha, eğer parmağın kesilirse bu durumda iman nereye gider? Kale, dedi ki İmam Ebu Hanife, dedi ki fekul, ona de ki ilel kalb,
kalbe gider.
Kalbe gider. İbare tam böyle anlamı ihlal etmeyecek şekilde Beyazizade merhum bir tasarrufta ve ihtisarda bulunmuş. Burada dikkatimizi çeken bir şey var Hidayet Bey. Mutlaka bizi dinleyenlerin de dikkatini çekmiştir bu. İman soyut bir kavram.
Evet.
Fakat burada parmaktan, parmağın kesilmesinden, cesetten bahsediyoruz. Soyut, evet, bir şeyin somut bir şeye nüfuzundan bahsediyoruz.
Alakası.
Evet. Bu nasıl bir bağlantıdır? Parmak kesilince parmaktaki iman nereye gider? Sanki parmakta kan var, parmak kesilince bu kan nereye gider gibi bir soru, evet, adeta. İman somut bir şey gibi algılanıyor, öyle anlaşılıyor. Fakat burada böyle bir karşıtlık bulmamız gerekmiyor. Burada iki türlü düşünebiliriz. Bir, İmam Ebu Hanife Hazretleri buradaki cesedi manevi bir ceset olarak algıladı ve dedi ki bu iman merkezi kalpte bulunan, insanın manevi merkezi olan kalpte bulunan bu iman füruatı insanın manevi bedenini kaplamıştır. Dolayısıyla bu manevi bedenin herhangi bir unsuru zarar gördüğünde o iman zayi olmaz, eksilmez. O imanda bir eksilme olmaz. O iman merkezine, evet, döner. Böyle düşünebiliriz, böyle algılayabiliriz.
Birincisi
şöyle de algılayabiliriz. Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri somut bedenle soyut iman arasında doğrudan bir bağlantı kurdu. Nasıl oldu bu? Hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdesti bize anlatırken buyuruyor ki insan mümin abdest aldığında, her bir abdest azasını yıkadığında o azayla işlediği günahlar dökülür. O, evet, dökülen suyla birlikte dökülür. Şimdi burada da böyle bir karşıtlık var. Bakın, biz abdest alıyoruz, ağzalarımızdan su damlıyor. Bu somut bir şey.
Evet.
Ama o damlayan suyun içinde bizim günahlarımız var.
Bizim görmediğimiz.
Görmediğimiz günahlarımız, evet, var. Dolayısıyla tekrar o hadise dönüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Ela fil cesedi mudga buyurdu. Bu hadisi iki şekilde anlayabiliriz. Ceset dediğimiz bu biyolojik varlıkta bir merkez var. O merkez et parçası, daha doğrusu. Hadiste öyle geçiyor.
Bu et parçası, evet.
Et parçası. O kalptir. Efendimiz sanki kardiyolojik kalpten bahsediyor.
Evet.
Cesette bir et parçası vardır. O et parçası sağlıklı çalışırsa bütün beden sağlıklı olur. O arıza yaparsa, bozulursa bütün beden, evet, bozulur. O kalptir. Bu biyolojik bedeni anlatıyor gibi ama aynı zamanda insanın manevi merkezine, manevi varlığına
işaret ediyor.
Hakikatine de bir atıf var burada. İnsanın manevi merkezi de kalptir. Manevi varlığının merkezi de kalptir. O kalpte arıza yapınca insan arıza yapıyor.
Evet.
Buradan hemen enteresan bir nokta çıkıyor karşımıza. Biliyorsunuz günümüzde de çok tartışılır bu organ nakli meselesi.
Evet.
Bu organ nakli meselesi, burada işin spekülatif tarafına girmek istemem. Sadece konumuzu ilgilendiren noktasına vurgu yapmak için söylüyorum bunu. İnsan biyolojik olarak öldü deniyor. Yani,
evet,
işte bildiğimiz bitkisel hayata girmiş hastalar, evet, için biyolojik olarak ölüdür diyorlar bu.
Evet.
Dolayısıyla işte cihaza bağlı olarak biz onu suni bir hayatla yaşatıyoruz. Cihazın fişini çektiğimizde o insan ölüyor. Dolayısıyla bu insanın, bitkisel hayata girmiş insanın vücuduna suni pompayla kan pompalanan, kalbi suni olarak çalıştırılan bu insanın organlarını aldığımızda ona bir zarar sıkıntı vermiş olmayız gibi bir mantık var burada.
Evet.
Fakat bu bana çok tatmin edici gelmiyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın kalbi de ölmüştür. Dolayısıyla ruh bedeni terk etmiştir diyemiyoruz.
İşte o garanti veremiyoruz.
O garantiyi veremiyoruz. Birisi bu garantiyi verse, dese ki beyin ölümü gerçekleşmiş kimsenin kalbi de ölmüştür. Dolayısıyla ruh bedeni terk etmiştir dese.
Yani ölüm tanımını tam yapsa.
Evet, buradan bir şey çıkabilir. Ama dikkat edin, beyin öldüğü halde Batı insanın merkezini beyin kabul ediyordu, hatırlayalım.
Beyin öldüğü halde.
Bu beyin öldüğü halde insan ölmeyebiliyor.
Evet, kalp duruyor.
Kalp devam edebiliyor.
Nadir de olsa geri dönüş oluyor.
Oluyor. Evet, geri dönüş de oluyor nadiren de olsa dediğiniz gibi. Dolayısıyla burada da o biyolojik kalple manevi kalp arasında bir irtibat, ruh arasında bir irtibat bulunduğunu görüyoruz. Evet. Bu kalp çalıştığı sürece ruh bedeni terk etmiştir diyemiyoruz. İşte bu bize ilk anda bir karşıtlıkmış gibi, bir çelişkiymiş gibi görünüyor. Somut beden, soyut iman, ruh vesaire. Buna baktığımızda aslında bir karşıtlık yok.
Evet.
İnsanın bedeni biyolojik, daha doğrusu insanın hakikati biyolojik varlığından ibaret değil. Evet. Biz biliyoruz ki bu bedende bir de ruh var.
Evet.
Bu soruyu dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu mutasavver olarak gündeme getirdiği bu soruyu biz şöyle de sorabiliriz. İnsanın bedeninde bir ruh var değil mi?
Evet.
Dolayısıyla parmağında da ruh var.
Evet.
Parmağı kesildiğinde ruh nereye
gitti?
Evet. İşte o sorunun cevabı burada.
İlk akla gelen sorular, evet.
Evet. Dolayısıyla onun merkezi kalptir. Ruhla kalp arasında böyle bir
bağ vardır.
İrtibat vardır. Bu cümleyi okurken o bağı hep aklımızda tutmakta fayda var.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor. İstanbul için 96.8 Erkam Radyo'dayız. Ebu Bekir Sifil hocamızın açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz.
Evet, ve kâle fî kitâbil âlim, İmam Ebu Hanife Hazretleri El-Âlim vel-Müteallim isimli kitabında şöyle dedi. وَالنَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلِ İnsanlar tasdik konusunda Cenab-ı Hakk'ın varlığını, bize gönderdiği hakikatleri, ilettiği hakikatleri, vahyi tasdik konusunda üç gruptur. Minhum men yusaddiku billahi ve bima ca'e minhu bi kalbihi ve lisanihi. Bunlardan bir grubu Allah Teala'yı ve ondan gelen her şeyi hem kalbiyle hem lisanıyla tasdik eder. Hem kalbiyle hem diliyle tasdik eder. Ve minhum bir grup insan daha vardır ki men yusaddiku bi kalbihi kalbiyle tasdik eder ve yukezzibu bi lisanihi diliyle tekzip eder. Kalbi tasdik ettiği halde dili tekzip eder. Ve minhum bir grup daha vardır ki üçüncü bir grup. Men yusaddiku bi lisanihi diliyle tasdik eder ve yukezzibu bi kalbihi ama kalbiyle tekzip eder. Femen saddaka bi kalbihi bu üç gruptan فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ hem kalbi hem diliyle tasdik eden kimse فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنِ Allah Teala indinde de insanlar nezdinde de bu kimse mümindir. Hem kalbiyle hem diliyle tasdik etti. Biz buna kalp ve tasdik, dille ikrar diyoruz. وَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ her kim de kalbiyle tasdik ettiği halde وَكَذَّبَ بِلِسَانِهِ diliyle tekzip etti. قَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللّٰهِ مُؤْمِنًا Allah Teala indinde böyle kimseler mümin olabilir.
Muhtemel ki evet.
Evet, olabilir. وَعِنْدَ النَّاسِ كَافِرًا ama insanlar nezdinde bu kimse kafirdir. Bu nasıl olur? وَذَٰلِكَ بِاَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ kişi Allah'a samimiyetle iman etmiş olur. Ve yuzhirul kufre bi lisanihi diliyle küfür izhar eder. Fi hali takiyeti takiyye durumunda. Fe yusammihi men la ya'rifu ennehu yettaki kafiren. Bu kimsenin takiyye yaptığını bilmeyenler onu kafir olarak görürler. Öyle isimlendirirler. Evet. Bu kafirdir derler. Çünkü diliyle tekzip etti.
Evet.
Ama ve huve indellahi mümin, bu kimse Allah Teala nezdinde mümindir. Burada üzerinde durmayı uygun gördüğümüz, gerekli bulduğumuz iki nokta var. Birincisi, وَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَكَذَّبَ بِلِسَانِهِ cümlesinden sonra, yani kim kalbiyle tasdik etti ama diliyle tekzip etti, o kimse hakkında İmam Ebu Hanife Hazretleri ihtimalli bir cümle kurdu. وَيَكُونُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللّٰهِ مُؤْمِنًا وَعِنْدَ النَّاسِ كَافِرًا dedi. Sebebini de açıkladı. Biz bu kimsenin niye bu tekzibi yaptığına bağlı olarak ona bir şey söyleyeceğiz. Eğer biraz sonra açıklayacağız, bir takiyye yaparak bu tekzibi ortaya koydu, izhar ettiyse, bu kimse bizim nezdimizde, biz kalbini bilmiyoruz.
Evet.
Bizim nezdimizde bu kimse kafir olarak isimlendirilse bile Allah Teala onun kalbini biliyor. O kimse kalbiyle tasdik etmiş birisi olursa o kimse Allah nezdinde mümin.
Takiye kendi imanını gizlemek.
Şimdi bu takiye, ikinci üzerinde duracağımız nokta burası.
Evet. Takiye nedir? Evet, yani hangi durumlarda yapılır?
Evet. Evet. Dolayısıyla bu ihtimalli cümlenin ikinci vecihi, bu kimse gerçekten iman etmiş olmayabilir de.
Evet.
Dolayısıyla kalbindekini söylemiş olur.
Evet.
O zaman bu kimse Allah Teala nezdinde de, insanlar nezdinde de kafirdir. Buradaki ihtimalli cümle bize bunu anlatıyor. İkinci nokta, üzerinde duracağımız ikinci nokta, bu takiyye meselesi. Burada geçen takiyye kelimesinin bir kavram olmadığını
evet,
vurgulamamız lazım. Biz takiyye deyince günümüzde, ülkemizde bilhassa siyasi retorik içerisinde geçer. Bu takiye yapıyor derler bir kısım siyasetçiler, başka bir kısım siyasetçiler için. Yani kalbindekini söylemiyor.
Kendini gizliyor yani.
Evet, yani idareyi kelam ediyor derler buna. Bizim kültürümüzdeki tam karşılığı budur. Müdaraat deriz buna biz.
İdare.
Durumu idare etmek. Hatta bir Arap darbı meseli de var. Ardihim ma dümte fi ardihim, darihim ma dümte fi darihim. Böyle bir darbı mesel. Yani sen onların arzında, toprağında bulunduğun sürece onları razı etmeye bak. Sen onların yurdunda bulunduğun sürece onlarla müdaraat yap.
Ardihim?
Ardihim ma dümte fi ardihim, darihim ma dümte fi darihim.
Evet.
Yani bu ikinci şey,
idare etmek,
müdaraat anladım dediğimiz şey, bu idare etmek, durumu idare etmek, idare-i kelam. Bizdeki tam karşılığı budur, müdaraat. Efendim, fakat takiyye kavramı bildiğiniz gibi özellikle Şia'da çok merkezi bir yer tutar. Oradaki takiyye ile buradaki takiyyenin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymak için biz oradaki takiyyeye bir miktar bir bakalım.
Evet,
çok sık kullanılan bir kavram. Çok ne olduğunu da herkes bilmeyebilir.
Şia'daki takiyyeden bahsediyoruz.
Şia'daki takiyye nedir? Bunu birazcık açalım.
Kıymetli dinleyenlerimiz, inşallah Ebubekir Hocam takiyye ile ilgili bilgilerini vermeye devam ediyor. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Şia'daki takiyye kavramının çok merkezi bir kavram olduğunu söylemiştik. Şii rivayet külliyatında buna dair çok fazla gerçekten rivayet buluyoruz. Bunlardan biri İmam Cafer-i Sadık'a atfediliyor. Ona göre İmam Cafer şöyle demiş: La dine limen la takiyyete lehu. Takiyyesi olmayanın dini yoktur. Ve takiyyetu fi kulli şeyin. Takiyye her şeydedir. Her şeyde yapılır. Her hususta takiyye yapılır. Takiyyesi olmayanın dini yoktur. Dolayısıyla böyle merkezi bir yeri var takiyyenin Şii inancında, İmamiye inancında daha doğrusu. Takiyye konusunda müstakil eserler var Şii literatürde. Bunlar genellikle takiyyeyi 5 kısma ayırıyorlar. Takiyye ahkamı 5'tir diyorlar. Birincisi vacip takiyye. Bu nasıl olur? İza alime ev zanne nuzule darari bi terkiha bihi ev bi ba'del mu'minin. Bir kimse kendisine bir zarar geleceğini, bir sıkıntı dokunacağını bilirse eğer ya da zannederse takiyeyi terk ettiğimde bana bir zararı olacak bunun, bana bir zararı dokunacak bunun diye bilir veya zannederse, o zaman takiye yapması vaciptir. Ev bi ba'dil müminin, veya kendisine değil de müminlerden bir başkasına.
Korumak için yani.
Evet. Buradaki müminlerden kasıt, daha evvel söylemiştik, İmamiye itikadında mümin Müslüman farklıdır.
Evet.
Buradaki müminden kasıt imamilerdir, yani Şiilerdir, Şiadır. Dolayısıyla bir kimse kendisine ya da herhangi başka bir Şii'ye bir zarar geleceğini düşünürse, bilirse ya da zannederse takiye yapması vacip olur. İkincisi müstehap takiye. Bu nasıl olur? İza kâne lâ yehâfu dararan acilen, bir kimse kendisine hemen bir zarar tereddüt edeceğinden korkmaz, böyle bir endişesi yoktur. Ve yetevehhemu dararan acilen, ama ileride bir zarar dokunacağını düşünür, öyle kanaat getirir, öyle vehmederse, yahut ev dararan sehlen, veya kendisine çok büyük sıkıntı meşakkat vermeyecek hafif bir problem başına geleceğini düşünürse, vehmederse, böyle bir durumda takiye yapmak müstehaptır. Yahut da evkâneti takiyyetu fil müstehap, müstehap amellerde, müstehap ameller konusunda bir kimse takiye yapıyorsa bu takiye de müstehaptır. Üçüncüsü mekruh takiye. Yani öyle durumlar olur ki böyle durumlarda takiye yapmak mekruh olur imamiye bakımından. O da nasıl olur? Haytü la darara acilen ve la acilen. Bir kimse kendisine ne hemen ne daha sonra bir zarar dokunacağından endişe etmez. Bununla birlikte ve yehaful iltibase ala avamil mezhep. Mezheptaşlarının takiye yaptığı takdirde meseleyi karıştırabileceğini, vehme düşebileceğini, kafasının karışabileceğini düşünürse o zaman takiye yapmamalıdır. Yani mezheptaşların kafası karışmamalıdır.
Evet.
Böyle buna yol açan takiye mekruh takiyedir.
Kendini mezheptaşların yanında açıklamalıdır kim olduğunu, ne olduğunu.
Hiç evet. Şüphesiz, evet.
Evet. Hani o kadar da gizlemeye gerek yok.
Gerek yok, onları da fitneye sevk etmemek, vehme düşürmemek lazım. Düşürürsen bu mekruh olur. Haram takiye, dördüncüsü haram takiye. Haytu yu'menu dararu acilen ev acilen. Kendisine hemen ya da daha sonra bir zarar dokunmayacağından emindir bir kimse. Ev fi katli muslimin, veya bir Müslümanın katledileceği konusunda herhangi bir endişesi yoktur. Böyle bir durumda, hal böyleyken takiye yaparsa bir kimse, bu haram takiye olur. Gene İmam Muhammed Bakır'dan bu konuda bir nakil var. Diyor, demiş ki bu nakle göre, innemâ cu'ileti takiyyetu li yuhkana bihed dimâ'u. Takiye, insanların canını korumak için meşru kılınmıştır. فَاِذَا بَلَغَتِ الدِّمَاءَ فَلَا تَقِيَّتَ. Bu insanın canı söz konusuysa o zaman evet, takiye söz konusu olmaz.
Şimdi burada Müslüm kelimesi kullandı ama. Yani.
Evet, burada Müslüm kelimesini kullandı. Müslüman, yani Müslümanın kanı söz konusu olduğunda, Müslümanın kanını korumak söz konusu olduğunda, ibareyi tekrar okuyalım burada.
Acaba burada teknik olarak kullanmadı mı acaba, hani şey olarak?
Ettakiyyetu huve haythu yu'menu dararu acilen ev acilen ev fi katli muslimin. Yani bir Müslümanın katli söz konusu değilse.
Evet, tamam.
Burada takiye yapmak haram olur. Mübah takiye fi ba'dil mübahat elleti turaccihuha el'amme. Bu da avamın tercih ettiği, işlemeyi tercih ettiği mübah meselelerde yapılan takiyedir.
Evet.
Şimdi bu sınıflandırmaya göre işin pratiği nedir?
Evet hocam.
Ettakiyyetu tubihu kulle şeyin hatta izhare kelimetil kufri. Takiye her şeyi mübah kılar, hatta kelime-i küfrü söylemeyi bile mübah kılar. Şimdi dikkat edin, biz buradan ne anlıyoruz? Hemen bizim aklımıza kişinin canı tehlikedeyse, evet, malı tehlikedeyse geliyor. Evet. Fakat öyle değil. Şia'daki bu takiye, mübah takiyeyi de içine alıyor, müstehap takiyeyi de hepsini içine alıyor. Dolayısıyla bu kategorilerden herhangi birisi söz konusu olduğunda bir kimse kelime-i küfrü söyleyebilir.
Çok kolay bir konuda hemen kendini gizleyebiliyor aslında.
Evet, evet.
Bize
evet.
göre öyle olmamalı yani.
Evet. Gene Usulü Kafi'de İmam Cafer'den bir nakil var. Efendim, müminler arasında fesada yol açmayacak her şeyde takiye söz konusudur. Böyle bir rivayet naklediliyor İmam Cafer'den.
Bunun gerçeğini hocam açıklarsak hemen sıcağı sıcağına, hani bizdeki karşılığını buradan geçebiliriz yani.
Bizde evet, bizde sadece Asr-ı Saadet'te biliyorsunuz sahabeden iki kişiyi müşrikler yakaladılar.
Evet.
Ölümle tehdit ettiler. Efendimiz'i tekzip etmelerini istediler. Edin, etmezseniz sizi öldüreceğiz dediler. Birisi canını kurtarmak için kelime-i küfrü söyledi ama kalbi imanla dopdoluydu. O kurtuldu. Öbürü azimeti tercih etti. Şehit ettiler onu. Sonra o kurtulan sahabi Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resul, ağlayarak, ya Resulallah böyle böyle bir hal oldu. Ben bunu söyledim. Benim durumum nedir diye. Efendimiz kalbin imanla dopdolu muydu buyurdu. Evet ya Resulallah, Allah şahittir ki kalbim imanla dopdoluydu buyurdu dedi. Efendimiz o zaman mesele yok, bir daha böyle bir şey olursa sen gene aynı şeyi yapabilirsin.
İzin verdi yani.
İzin verdi. Şimdi bizde takiye bir ruhsattır.
İmanını gizlemek değil mi hocam?
Yani canınızla tehdit ediliyorsanız veya ailenizle tehdit ediliyorsanız veya bir mümin kardeşinizle tehdit ediliyorsanız kalbiniz imanla dopdolu olduğu halde kelime-i küfrü söyleyebilirsiniz. Bu ruhsattır.
Ruhsattır evet.
Evet. Ama Şia'da bakın vacip takiye var.
Evet.
Ya bu vacip takiye, bunu yapmazsan günahkar olursun demektir.
Evet.
Bizde bu ruhsattır. Ve sadece dikkat edin, ikrah-ı mülci dediğimiz fıkıhta, ikrah-ı mülci dediğimiz kesinlikle duruma mahsustur. İkrah-ı mülci nedir? Kişi sizin kafanıza silah dayamış, sizi öldürmekle tehdit ediyor ve bunu yapabilecek durumda.
Evet, muktedir yani.
Evet, bu ikrah-ı mülcidir. Bu durumda biz ancak kelime-i küfrü söyleriz. Bu da ruhsattır. Dolayısıyla azimeti tercih eden şehadeti tercih etmiş olur. Ama bir Şii bunu yapamaz. Böyle yaparsa günahkar olur.
Girer, evet.
Vacibi terk etmiş olur. Evet, dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin oradaki sözüyle Şia'daki takiyeyi birbirine karıştırmamak lazım. Buradaki bu metnimizdeki takiye kelimesi
kavramsal anlamda bir
İkrah-ı mülci karşısında kalmış insanın kullandığı bir ruhsatı ifade ediyor.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor. Kıymetli hocamız Ebu Bekir Sifil, Amentü Hassasiyeti çerçevesinde İmam Azam Efendimizin görüşlerini açıklamaya devam ediyor.
Ve kâle fî rivayeti Ebi Yusuf, İmam Ebu Yusuf Hazretlerinin rivayetinde İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle dedi: ve in arafallâhe, eğer kişi Allah Teala'yı tanır ve saddaka bihi, ve onu tasdik eder.
Evet.
Ve mâ teqable en yukirre bilisânihi ma'a imkânihi.
Evet.
Allah Teala'yı tanır, tasdik eder kalbiyle, imkanı varken ölmeden önce diliyle ikrara da imkanı varken bunu terk ederse, bu kimsenin durumu ne olur? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki fehuve kafir. Yani diliyle tasdik etmeden ölürse kimse, buna imkanı bulunduğu halde fehuve kafir. Bu kimse kafirdir. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى, çünkü Cenab-ı Hak جَعَلَ الْا۪يمَانَ ف۪ي كِتَابِهِ بِجَارِحَةِ الْقَلْبِ
وَالْلِسَانِ.
İmanın tam olması için Cenab-ı Hak kitab-ı keriminde imanı kalp ve dilin, bu iki organın ameli olarak bize evet ifade buyurdu. Fekale, şöyle buyurdu Cenab-ı Hak: "Kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileynâ." Bunu söyleyin yani. Allah'a iman ettik ve bize indirilene iman ettik.
Emir.
İman edin değil, iman
söyleyiniz
ettik deyin. İlâ kavlihi fe in âmenû bimithli mâ âmentum bihi fekad ihtedav. Ayetin sonu burada bitiyor, böyle bitiyor. Bu ehli kitaba hitaptır.
Evet.
Ayetin başında ehli kitaba hitap var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu onlara Allah'a iman edin, ettiğinizi söyleyin, amenna deyin. Allah'a iman ettik, onun bize indirilene, onun katından bize indirilene iman ettik deyin dedikten sonra fe in amenu.
Evet.
Eğer iman ederlerse, demek ki iman etmek bunu söylemekle de kaim.
Deklarasyon şart yani.
Evet, şart. Evet. Dolayısıyla bunu söylediğinde iman etmiş olurlar. Fe in amenu bimitli ma amentum bihi, tıpkı sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fekad ihtedav, hidayeti bulmuş olurlar.
Hocam burada selefi salihine de atıf var değil mi? Yani tıpkı mesela o günkü
sahabe-i kiram,
sahabe, evet, imanını Cenab-ı Hak onaylamış zımnen, aynen bu imanını,
evet,
aynen
hidayet olarak ifade buyurmuş.
Hristiyan ve Yahudiler bu şekilde iman etsin.
Elbette.
Dolayısıyla
tabii
ondan sonra gelecekler de sahabenin imanı gibi iman etsin. Bu, eyvallah, ayette zımnen bir atıf var.
Allah razı olsun. Yani imanımızın Cenab-ı Hak katında makbul ve muteber olması için sahabe-i kiram neye nasıl iman ettiyse bizim de ona o şekilde eksiksiz noksansız iman etmiş olmamız.
Delildi bu ayet-i kerime.
Evet, bu ayet-i kerime. Burada tabii yakın bir geçmişte ülkemizde bir dinler arası diyalog fitnesi yaşandı. Orada insanlar peygambere iman etmese de mümin addedildi, cennete gönderildi efendim. Amentünün birçok ilkesi ihlal edildi. Aynen. Müminin dünyasında zedelendi, hırpalandı. Bunu da iman adına yaptılar. Bu çok büyük bir fitneydi. Şimdi burada hemen bir istitrat yapalım. Bu fitne kendisine nereden zemin buldu? Usulsüzlükten zemin buldu.
Evet, şimdi maalesef hocam.
Biz Kur'an ve sünnet naslarını, usul dediğimiz anlama sistemi, ki muazzam bir anlama sistemidir o, o sistemi me ihtiyaç duymadan, onu gereksiz gibi addederek Kur'an'ı ve sünneti anlamaya çalıştık. Hayati hatamız budur bizim. Modern, evet, dönemde ümmetin hayatı.
Usulü bıraktık yani.
Usulü bıraktık. Yani birkaç yerde de ben bunu tekrar etmiştim. Gerçekten önemli buluyorum. Bendenize sorsalar ki ümmeti Muhammed modern zamanda niye bu hale düştü? Biz Kur'an'ı ve sünneti mi terk ettik? Bunlardan yüz mü çevirdik, ki genellikle söylenen budur.
Evet.
Kur'an'dan ayrıldı, ümmet böyle oldu gibi. Hayır. Ümmet Kur'an'ı kaybetmedi. Ümmet sünneti kaybetmedi. Kur'an'ı ve sünneti hayatımıza sokan mekanizmayı kaybetti.
Usulü kaybetti.
Usulü kaybetti. Medreseler kapandı. Usul hayatımızdan buharlaştı, çıktı, gitti. Dolayısıyla biz adeta naslarla yüzleşirken ölü metinlerle karşılaştık. Evet. Bu metni biz nasıl anlayacağız? Bunun içinden nasıl çıkacağız? Bunu bilemedik.
Veya âm ve şamil bir anlayış da olmuyor. Yani
usul ortadan
kısmi,
kalkınca
kısmi anlayışlar, tabii, herkes tuttuğuna ve bu budur diyor. Yani tabii, o da var.
İşte bakın, men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Bu sahih bir hadis.
Evet.
Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah diyen cennete gider. Şimdi adam getirip koyuyor bunu önümüze. Diyor ki bak kardeşim, burada peygambere iman yok, meleklere iman yok, kitaplara iman yok, ahirete iman yok, hiçbir şey yok. La ilahe illallah desin cennete gider. Peygamber neyi nasıl söyleyeceğini bilmiyor mu? Sana, hı, mı soracak? Sen, ya, mi tamamlıyorsun bunu? Keza Bakara suresinin 62, Maide suresinin 69. ayetlerinde, bu çok malum istismar edilen ayetler. Orada 4 grup sayılıyor. Bu 4 grup 3 şeye iman ederse kurtuluşa erecektir deniyor kısaca.
Evet.
Yani innellezine amenu vellezine hadu ven nesara ve sabiin, iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve sabiler, men amene billahi, Allah'a iman ederse, vel yevmil ahir, ahirete iman ederse, ve amile salihan,
salih.
Bakın şimdi peygamber yok, kitap yok, melek yok. Burada Allah'a iman var, ahirete iman var, salih.
Nereden çıktı bunlar? Yani?
Şimdi adam diyor ki bu ayet kardeşim, üstelik iki yerde geçiyor Kur'an'da. Şimdi sen bu kadar şeyi getirip ehli kitabın önüne koyuyorsun, adam iman etmez ki. Cenab-ı Hak da bunu istemiyor. Hı. Cenab-ı Hak ona diyor ki Allah'a inan, ahirete inan, kurtulursun. İşte bu gibi ayet ve hadisleri usulsüz bir şekilde, tabirimi hoş görsün bizi dinleyenler, bodoslama bir şekilde anlamaya kalktığınızda bu arıza çıkıyor önce. İmanla küfür arasındaki sınır buharlaşıyor.
Peki hani o adam bu ayeti nereye koyacak? Fe in amentum. Bimislima amentum bihi fekad ihtedav. Fe in amenu bimislima amentum bihi fekad ihtedav. sizin iman ettiğiniz gibi onlar iman ederlerse. Tabii. Sahabe-i kiram bunu bu ayetin nereye koyacak? Evet.
İşte o süreçte bu diyalog meselesinin çok böyle revaçta olduğu süreçte yazılar yazdık. O yazılarda gündeme getirdiğimiz, onlara sorduğumuz ayetlerden biri de buydu.
Evet.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de öyle ayet var ki يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
Kalbim temiz.
Evet. Dedik ki o zaman bakın burada Allah'a iman da yok, ahirete iman da yok, salih amel de yok. Temiz kalp, sadece temiz kalp. Bunu niye söylemiyorsunuz? Yani bir insan çıksa dese ki ben hiçbir şeye inanmıyorum kardeşim. Sadece kalbim temiz. Aha bu da ayet.
Ayet, evet.
Beni niye zorluyorsunuz Allah'a inan, kitaba inan, ahirete iman? Ne diyeceksiniz buna? Dolayısıyla o
sıkıntı... Bütün bunlar hocam usul hatası.
Evet, usulsüzlükten kaynaklanıyor. Burada da usulün önemini bir kere daha bu vesileyle vurgulamış olalım. Ve kâle teâlâ, gene Cenab-ı Hak... Yani imanın dille ikrarı sadedinde bu ayeti kerimeleri zikrediyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve elzemehum kelimete takva. Onları takva kelimesini söylemekle ilzam etti.
Evet.
Şimdi riayet takvaya riayet değil. İlzam. Bunu dile dökmekle de bir ilzam var. Ve kâle ve cehadû biha ve isteykanatha enfusuhum. Nefisleri yani kalpleri yakini olarak ona inandığı halde, yakin bulunduğu halde kalplerinde cehadu dilleriyle inkar ettiler. Ve kâle ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâ'ehum. Bu da ehli kitaba bir atıftır. Ehli kitap aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, o peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar, bilirler.
Evet.
Yani biliyorlar, kalplerinde onun peygamber olduğuna dair bilgi var.
Şüphe yok yani.
Şüphe yok. Ama diliyle ikrar etmiyor. فَلَمْ يَجْعَلْهُمْ مُؤْمِن۪ينَ مَعَ اِسْت۪يقَانِهِمْ Bir evvelki ayette وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ayetinde onlar kalpleriyle yakini olarak iman ettikleri, bildikleri halde daha doğrusu mümin sayılmadılar. Cenab-ı Hak onları mümin saymadı. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de şöyle buyurdu. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا La ilahe illallah deyin, kurtulun.
Evet.
وَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ La ilahe illallah diyen kimse ateşten çıkar. Veya yuhracu çıkarılır da
evet.
Anlayabiliriz. Ya yani bu günahkar müminleri anlatıyor. Diliyle bunu söylemiş kişi cehenneme günahları sebebiyle gitmiş ama orada ebedi kalmayacak. Niye? Çünkü bu kelimeyi şehadeti, bu kelimeyi tevhidi söylemiş. فَلَمْ يَجْعَلِ الْفَلَاحَ وَالْخُرُوجَ مِنَ النَّارِ بِالْمَعْرِفَةِ دُونَ الْقَوْلِ Dikkat edersek burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurtuluşu bir evvelki hadiste قُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلُحُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ deyin kurtulun. Burada kurtuluşu ve ikinci hadiste يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ diyen kimse ateşten çıkar. Burada da ateşten çıkışı marifete, söz olmadan marifete bağlamadı. Söze bağladı.
Evet.
Dolayısıyla bu sözün de kalpte bir tabii temeli, bir karşılığı varsa bu söz fayda edecek.
Yoksa yok.
Yoksa yok.
Kıymetli dinleyenlerimiz, sonuna geldik vaktimizin. İnşallah Men saddaka bilisanihi bölümünde, yani kim lisanıyla tasdik eder ve kalbiyle yalanlarsa bölümüne ve münafıklar bölümüne geliyoruz değil mi hocam?
Evet.
Bir dahaki.
Evet.
İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz bir dahaki Amentü Hassasiyeti programında münafıklarla ilgili imani meseleleri ele alacağız. Ve sayfa 85'te kaldık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah muvaffakiyetler versin. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
Amin. Allah sizden razı olsun. Ben teşekkür ederim. Selamun aleyküm.